Podcast serisinin bir yenisine daha hoş geldiniz. Bugün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Mine Durusu Tanrıöver ile birlikteyiz. İç hastalıkları uzmanı olan hocamız şu anda Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nün müdürlüğünü yürütmektedir. Son yıllarda da iklim değişikliği ve sağlık üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bugünkü konumuz da dünya için giderek büyüyen bir tehdit olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sağlık üzerine olan etkileri. Nedir iklim değişikliğinin sağlık üzerine olan etkileri Mine Hocam?
Çok teşekkür ederim beni buraya konuk ettiğiniz için. Gündeme gelmesi gereken ve bizim sağlık çalışanları, sağlık profesyonelleri olarak aslında bir taraftan da savunuculuğunu yapmamız gereken konular bunlar. Onun için çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Tabii şimdi iklim değişikliği dediğimiz zaman hem sağlığımız hem de sağlık sistemi üzerine oldukça fazla etkisi olan bir güncel fenomenden bahsediyoruz. Tabii fosil yakıt tüketimi ve endüstriyel hayvancılık gibi pek çok insan eliyle oluşturulan faktör küresel bir ısınmaya, küresel ısınmada iklim değişikliğine ve iklim değişikliği sonucunda da akut şoklara ve kronik streslere yol açıyor aslında. Ve aslında bunların da değişik alanlarda sağlık üzerine gerek bireysel sağlığımız gerek toplum sağlığı ve sağlık sistemi üzerine çok önemli etkileri var. Burada tabii ki akut şoklar ve kronik streslerden bahsettik. Akut şoklar biraz daha göz önünde işte yaşanılan seller, belki sıcak hava dalgaları gibi, ama kronik stres açısından birazcık daha üzerinde durmamız gereken ve derinlemesine konuşmamız gereken konular var.
Peki o zaman hangi başlıklarda, yani hangi hastalıklar üzerine inceleyebiliriz bunu veya kimleri nasıl etkiler?
Evet, burada tabii ki küresel ısınma dediğimiz zaman sıcak hava dalgaları, giderek artan sıcaklıklar aslında toplum açısından da çok ciddi bir risk oluşturuyor. Ve bazen biz sıcak ilişkili hastalıkları tanımakta bile aslında güçlük çekiyoruz bu konuda bir farkındalığımız yok ise. Ve tabii ki her türlü sağlık riski için toplumun değişik kesimlerinin etkilenebilirliği ve maruziyeti de daha değişik oluyor. Örneğin daha ileri yaşlı bireyler, bebekler, çocuklar, gebeler özellikle de fizyolojik uyum mekanizmaları konusunda zorlandıkları için değişik sağlık riskleri açısından daha ön planda etkilenebilir oluyorlar. Bunun yanında tabii hali hazırda kronik hastalıkları olan diyabet gibi, kalp damar hastalıkları gibi ya da kronik hastalıklar için risk faktörleri olan kişiler, yani hipertansiyon olan kişiler, obezler, bunlar da ciddi anlamda etkilenebiliyor. Tabii bunların yanında sağlığın sosyal belirleyicilerinden de bahsetmek lazım. Yani sosyoekonomik durum, nasıl bir ortamda yaşadığı bu kişinin, hali hazırdaki mesleğini dış bir ortamda gerçekleştirip gerçekleştirmediği, eğer dezavantajlı bir gruptaysa, hali hazırda temiz suya, gıdaya erişimi yoksa, bunlar tabii ki iklim değişikliğinden çok daha kolay etkilenen gruplar oluyorlar. Sıcak ilişkili hastalıkların dışında aslında pek çok organ sistemi iklim değişikliğinin etkilerinden nasibini alıyor. Örneğin kalp damar sistemi bu anlamda çok ciddi bir risk oluşturuyor. Yani altta yatan kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde hem var olan kalp damar hastalığının akut bir şekilde alevlenmesi hem de işte akut miyokard enfarktüsü gibi klinik tablolarla kişilerin gelmesi mümkün olabiliyor. Solunum sistemi üzerine çok ciddi etkileri var iklim değişikliğinin. Sadece sıcak havalar değil, mesela sıcak havalar dolayısıyla işte alerjenlerin, polenlerin mevsimi uzuyor, polenlerin alerjenik potansiyeli artıyor. Paydada yer alan fosil yakıt tüketimi ve hava kalitesinin bozukluğu aslında gene pek çok solunum yolu enfeksiyonuna, solunum yolu hastalığına ve hatta kanserlere meyil sağlayabiliyor. Bunun yanında tabii ki aslında iş ve meslek ilişkili hastalıklar çok önemli. Şunu biliyoruz, özellikle sıcak hava dalgaları sırasında dış ortamlarda çalışan insanların ince motor becerilerinde, bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar olabiliyor. Bunlar iş kazalarına maalesef yol açabiliyor. Ve belki de çok da konuşmadığımız en önemli şeylerden bir tanesi de ruhsal sorunlar ve toplumun aslında geneğini etkileyebilecek ruh sağlığı ile ilgili sıkıntılar. Yine bunu çok iyi biliyoruz. Yani akut şoklar ve afetler de ruhsal sorunlara yol açabildiği gibi kronik dönemde de artan sıcaklıklarla beraber işte eko kaygı dediğimiz bir fenomen var biliyorsunuz. Ve de sıcak hava dalgalarında özellikle var olan psikiyatrik hastalıkların alevlendiğini, toplumdaki şiddetin, aile içi şiddetin arttığını ve bunların tümünün aslında toplum üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii belki bugün gene bu bir klinik podcast olduğu için sonunda da enfeksiyon hastalıklarına doğru gelmek gerekecek. Orada çok önemli bir büyük konu başlığı var çünkü.
Evet, artık aslında enfeksiyon hastalıkları dediğimizde, hani iklim değişikliği ve enfeksiyon hastalıkları dediğimizde hangi enfeksiyonlar akla gelir? Örneğin su kaynaklı enfeksiyonlar ya da vektörel enfeksiyonlar dediğimizde.
Burada tabii iklim değişikliğinin enfeksiyon hastalıklarını etkilemesiyle ilgili değişik yolaklar var. Bunları önce bir bilmemiz gerekiyor. Bunlar konağa ilişkin yolaklar, eğer vektörel bir hastalıkla ilgileniyorsak vektörle ilişkili konaklar, faktörler, maruziyetle ilgili faktörler. Bir de şunu da hep düşünmemiz lazım. İklim krizi şu anda dünyanın yaşadığı tek kriz değil. Biz üçlü bir krizin içerisindeyiz aslında. İklim krizinin yanında bir biyoçeşitlilik kaybı krizi var. Bir de atık ve kirlilik krizi var. Bu üçü bir araya geldiğinde aslında enfeksiyon hastalıklarının hepsi üzerinde çok ciddi etkiler oluşturabiliyor. Evet, bahsettiğin gibi su kaynaklı hastalıklar diyoruz mesela. Yani bizim endüstriyel tarımda kullandığımız kimyasal gübrelerin içindeki azotun işte sudaki alkleri arttırıp alk toksinlerine maruz bırakmasından tutun da işte özellikle hijyen şartlarının bozuk olduğu ortamlarda su ile bulaşabilecek bilen gastrointestinal enfeksiyonlar, parazitozlara kadar pek çok su kaynaklı enfeksiyonu görebiliyoruz. Burada özellikle iklim değişikliğinden oldukça fazla payını alan bir enfeksiyon da aslında vibrio ilişkili enfeksiyonlar. Gerek vibrio kolera, gerek de denizde yaşayan vibriolar, vibrio parahemolyticus gibi ısınan ve daha tuzlu hale gelen sularda daha çok yaşayıp üreyebiliyorlar ve bu nedenle aslında bu enfeksiyonlarla insanların karşılaşabileceği, bu patojenlerle insanların karşılaşabileceği kıyı şeridi uzunluğu da her geçen gün artıyor. Burada su kaynaklı enfeksiyonlar tabii ki tek alan değil konuşmamız gereken. Gıda ve gıda ile bulaşabilen hastalıklar da önemli. Gene işte salmonellalardan tutun da pek çok hani besin zehirlenmesine yol açabilecek enfeksiyon, kontaminasyonu yol açabilecek enfeksiyonlar, zoonozlar. Ama bence esas üzerinde durmamız gereken risk şu anda vektör ilişkili hastalıklar. Çünkü ülkemiz içinde ciddi bir risk vektörel hastalıklar. Dünyada da ciddi vektörel hastalık salgınları var. Burada gene bu üçlü krizin etkilerini düşünmek lazım. Yani çok basitinden Lyme hastalığından örnek verelim isterseniz. Lyme hastalığı şu anda daha önce hiç görülmediği coğrafyalarda görülmeye başladı. Bunun pek çok etkeni var. İşte Lyme'ı taşıyan keneler bir takım mesela geyiklere yapışık olarak yayılıyorlar. Siz bir geyik habitatını yok ettiğinizde ya da geyiğin orada beslendiği canlıyı yok ettiğinizde, yani ekolojik düzeni bozduğunuz zaman o geyik daha önce mesela gitmediği alanlarda avlanmaya başlıyor ve keneyi de üzerinde taşıyor. Hava ısındıkça bu kenenin ömrü de uzayabiliyor ve kenenin taşıdığı patojen de daha sıcak havada daha hızlı bir şekilde üreyebiliyor ve döngüsünü hızlandırabiliyor ve bu şekilde bakıyorsunuz daha önce işte hiç görülmeyen yerlerde Lyme hastalığı görüyorsunuz. Kırım Kongo kanamalı ateşi görüyorsunuz. Keza sivrisinekler şu anda çok ciddi şekilde gündemimizde. Tropik sivrisinekler olarak adlandırdığımız mesela Aedes cinsi sivrisinekler, Aedes albopictus, Aedes aegypti gibi sivrisineklerin daha önce hiç bulunmadığı coğrafi alanlarda şu anda etkin olduğunu görüyorsunuz.
Peki iklim değişikliği ve enfeksiyon hastalıkları deyince hepimizin korkulu rüyası olan Candida auris'i de konuşmak gerekebilir ve diğer mantar enfeksiyonları ve endemik mikozlar.
Evet. Burada tabii Candida auris bence çok güzel bir örnek. Yani insanın kendi eliyle yaptığı ekolojik yıkımın nasıl dönüp dolaşıp tekrar insana geri geldiğini gösteren bir örnek. Candida auris normalde toprakta yaşayan bir maya ve toprakta da daha çok daha tuzlu ve sıcak toprakları, ortamları tercih ediyor. Ve tabii ki şartlar değiştikçe aslında bir sağ kalım mekanizması, bir uyum mekanizması her canlı için işliyor. Ve şu anda kabul edilen hipotez şu, dünya ısındıkça bu Candida aurisler daha sıcak ortamlara uyum sağlayabilecek şekilde bir sağ kalım mekanizması geliştirmeye başlıyor. Bir şekilde aslında tuzlu ve sıcak bir ortam dediğinizde de insan vücudunun fizyolojisine çok ciddi anlamda uyum sağlayabileceği aslında bir kapasite geliştirmiş oluyor. Biz bu arada insan eliyle bir şey daha yapıyoruz. İşte o da gene endüstriyel tarımcılık, yeşil devrim olarak adlandırılan ama aslında devrim değil de belki gıda güvenliği açısından da çok riskli olan bir kavram var burada. İşte tarım ürünlerinin hasadını arttırmak için çok fazla fungisidal, azoller özellikle endüstriyel tarımcılıkta kullanılıyor. Ve siz öyle bir ortam yaratıyorsunuz ki toprakta kandida aurisler var. Giderek iklim değişiyor, sıcaklık artıyor. Toprak zaten tuzlu ortamda yaşamaya alışık olduğu için bu kandida aurisler bizim daha tuzlu ortamımıza uyum sağlayabilecek hale geliyor. Ve siz azollerle aslında azollere dirençli kandida aurislerin seçimini sağlıyorsunuz. Ve geldiğimiz noktada da tabii ki yoğun bakımlarda özellikle immunosupresif hastalarda çok ciddi enfeksiyonlara yol açabilecek aslında toprakta yaşayan bir patojeni siz şu anda yoğun bakımlarda, kritik hastalıklarda, hastalarda maalesef görüyorsunuz ve çok da tedavi edilmesi zor olan enfeksiyonlarla insanlık karşı karşıya kalıyor bu şekilde. Sadece mayalar değil tabii aslında hani küf mantarları vesaire açısından da risk var. Burada mesela yaşadığımız koşullar da önemli. Yani şimdi bakıyorsunuz iklim değişikliği demek sadece havanın ısınması demek değil. Isının hava daha çok nem tutar hale geliyor. Bu gördüğümüz ani yağışlar ve seller de aslında bununla ilişkili. Bir anda ani bir şekilde o nemini bırakıyor hava. Ama sürekli olarak nemli bir ortam varsa da özellikle iç ortamlarda, yaşam ortamlarımızda mesela küfler çok daha kolay tutunur hale geliyor. Özellikle işte astımlar, alerjiler gibi durumlarda bu küf ilişkili hastalıklar ve küfle ilişkili akut alevlenmeler ön plana çıkıyor. Ama bunun yanında gene doğadan gelen bir takım enfeksiyonlarda mesela işte koksidiyomikozlar gibi çok daha fazla karşılaşıyoruz. İklim değişikliği bu küf mantarlarının da hastalık yapma potansiyellerini arttırabiliyor. Ama bunu çok boyutu olduğunda düşünmek lazım. Şöyle ki normalde mesela gene toprakta yer alan küf mantar sporlarının insana gelmesi de aslında kolaylaşıyor. Çünkü çok kuru ortamlarda toprak çok daha kolay bir şekilde tozlaşabiliyor ve bu toz partikülleri de gerek mantarları gerek sporları taşıyıp hem çok daha uzak yerlere yayılabiliyor hem de gene değişik mekanizmalarla immün sistemi ve özellikle de solunum yolundaki lokal immün mekanizmaları bozulmuş olan insanlarda da çok daha kolay enfeksiyon yapabilecek hale geliyor. Çok komplike yolaklar var. Hepsi birbiriyle kesişiyor, birbirini alevlendiriyor. Onun için çok yönlü bakmak lazım ama şunu söyleyebiliriz. İklim değişikliği bizim şu anda bildiğimiz iklime duyarlı hastalıkların neredeyse %95'ini arttıran bir etken. Çok çok az hastalık var ki enfeksiyon hastalığı kategorisinde iklim değişikliğiyle yatışsın ya da ortadan kaybolmaya yüz tutsun ama şu anda gördüğümüz ya da daha şu ana kadar hiç bilmediğimiz ya da bildiğimiz ve unuttuğumuz pek çok hastalığın, enfeksiyon hastalığının bundan sonra çok daha fazla gündemimizde olacağını söyleyebilirim.
Peki diğer bir önemli konu antimikrobiyal direnç. Nedir antimikrobiyal direnç ve iklim değişikliğinin?
Evet, burada da gene konuyu bence bu üçlü kriz perspektifinden almak lazım. Çünkü antimikrobiyal direnç dediğimiz zaman şimdi birincisi daha sıcak ortamlarda antimikrobiyal direnç genlerinin patojenler arasında ya da işte bakteriler arasında çok daha hızlı değiştirildiği ve işte mutasyonların da arttığı gösterildiği birinci etken bu. İkincisi gene burada mesela endüstriyel hayvancılık olarak baktığınızda endüstriyel hayvancılıkta çok fazla antibiyotik kullanıyor. Yani sizin bugün yani elinizin çok zor gittiği bir kolistin molekülünü mesela endüstriyel hayvancılıkta tarım alanında çok fazla kullanılabiliyor. Bildiğini görüyorsunuz ve bu hayvanlar aslında kolistin gibi bizim için çok kıymetli olan pek çok antibiyotiğe karşı direnç odakları haline geliyor. Ve bu hayvanların gastrointestinal sistemlerinden ya da işte üriner sistemlerinden attığı antibiyotikler gene orada direnç oluşturma potansiyelini devam ettiriyor. Şu da biliniyor, örneğin gene bu toz larla beraber kuru havalarda toz partikülleri çok daha fazla alana yayılabiliyor. Bu toz partiküllerin üzerinde bu gen değişimlerinin devam ettiği, daha da korkunç bir şey söyleyeyim. Suları kontamine edilen mikroplastiklerin de gene antimikrobiyal direnç gelişimi için çok önemli bir odak olduğu söyleniyor ve gösterildi bunlar. Bakteriler mikroplastiklere çok daha kolay yapışıp tabiri caizse orada kendilerine güvenli alanlar bulup çok daha fazla direnç genlerini değiştirebiliyor. Biliyorlar. O anlamda da gene çok boyutlu olarak bakmak lazım. İklim değişikliği, işte kullandığımız pek çok kimyasal, endüstriyel hayvancılık ve mikroplastik kirliliği ciddi anlamda antimikrobiyal direnci arttıracak roller oynayabiliyorlar.
Bu noktada artık belki bir son söz olarak ne yapmalıyız, neler yapabiliriz kısaca sormak isterim.
Evet. Aslında işin en önemli tarafı bu. Bunları anlatmamızın nedeni işte sizi bir ekokaygıya sürüklemek değil tabii ki. Sadece arka planı düzgünce ortaya koyabilmek. Çünkü baktığımız zaman aslında bazen hekimler şöyle düşünüyor. Yani ben bir hekim olarak ne yapabilirim ya da bir insan olarak ne yapabilirim? Biz çok fazla şey yapabiliriz. Çünkü birincisi bu enfeksiyon hastalıkları özellikle karşılaşan, bunları yönetmeye çalışan insanlar olarak bu konuda söyleyeceğimiz çok şey var. Ve hekimler toplumda hala her şeye rağmen sözü dinlenen ve önder roller oynayabilecek insanlar. Bu nedenle bunları anlatabiliriz. Bunlarla ilgili gündem yaratabiliriz. Bizim bilim kongrelerimizde, derneklerimizde bunları gündeme taşıyabiliriz. Özellikle bu tek sağlık yaklaşımını ortaya koyacak girişimleri başlatabiliriz ki biz artık tek sağlıktan gezegensel sağlık kavramına geldik. Yani bahsettiğimiz şey sadece hayvan, çevre, insan da değil. Yani bir bütün olarak bu dünya ekosisteminin sağlığı ve sınırlarını koruyabilmek. Çünkü biliyoruz ki gezegenin sınırları var ve siz birkaç sınırı geçtiğiniz zaman güvenli olan yerler bile artık güvensiz hale geliyor. Onun için savunuculuk çok önemli. Sürekli olarak eğitim vermek ve farkındalık yaratmak çok önemli. Kendi hayatlarımızda yapacağımız kişisel devrimler çok önemli. Yani çünkü şunu biliyoruz ki bizim iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bunlara uyum sağlamak için yapacağımız her şey aslında bize İnsan olarak ve gezegenimize de iyi gelen şeyler. Örneğin siz bugün et tüketiminizi azaltarak hem kendi sağlığınız için hem de gezegen için iyi bir şey yapabilirsiniz. İnisiyatif alıp değişik gruplarda bu konuda liderlik yapabilirsiniz. Onun için hepimizin muhakkak küçük küçük damlaları birleştirip bir okyanusa dönüştüreceğimiz burada etkilerimiz olabilir. Optimum dozda eko kaygı bizi burada harekete geçirecek şey olmalı ve burada da farkındalıkla beraber kendi alanlarımızda muhakkak çok fazla değişikliği tetikleyebiliriz diye düşünüyorum.
Gerçekten farkındalığımızın artması gereken çok önemli bir konu. Ben bu konuşma için, bu güzel konuşma için Mine Hocama geldim. Çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.